Kutsal İsyanı 3, 25. ayrım, sayfa 379. Mustafa Kemal sabahleyin ilk iş olarak Cevat Abbas'ı Müdafaa-i Hukuk Derneği'ne gönderdi. Bugün orayı ziyaret edecek ve üyeleriyle konuşup görüşecekti. Onun ziyaretini önemseyen bütün üyeler derneğin binası olan Vuslat Erverdi evinin güneye bakan büyük odasında toplandılar. Bu dernek üyeleri için de bugün çok önemli günlerin başlangıcı olacaktı. Onun için hepsi de sabırsızlıkla bekliyorlardı. Beklenenler en sonra görünmüştü. Mustafa Kemal Paşa en yeni üniformasını giymiş, yaver kordonlarını takmış ve bütün nişan ve madalyaları göğsünde olarak kolordu kumandanının bineğine mahsus bir çift koyu doru ve çok güzel atın çektiği paytonla ve yanında o zamanki lakabıyla Hamidiye Kahraman Rauf, İzmit Mutasarrıfı Süreyya Yiğit Beyler olduğu halde Müdafaa-i Hukuka vardılar. Bu Müdafaa-i Hukuku Milliye Derneği'nin uzunca bir hikayesi vardı. Bir kez Erzurum'da değil, ilkin İstanbul'da kurulmuş, sonra buraya getirilmişti. Bu hikayeyi sırasıyla öğrenmek için İstanbul'da her aydın memleket çocuğu gibi yeni olaylarla bağrı yanmış bir Erzurumlu yedek subayı 1918 yılının o civcivli ve şaşkın günlerinde İstanbul sokaklarında adım adımı izleyelim. Her duyan, düşünen insan gibi tutunacak bir dal arayan Erzurum'un aydın gençlerinden Dursunzade Cevat, Cevat Dursunoğlu Bey, bir gün gazetelerde kendisi için çok ilginç bir haber okumuştu. Tanınmış şair, yazar ve gazeteci Süleyman Nazif'in kılavuzluğuyla Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye adlı bir dernek kurulmuştu. Cevat Bey'in kafasında birdenbire bir şimşek çakmıştı. Koyu zifir gibi koyu karanlığın içinden mavi ufukları gösteren küçücük bir pencere açılmış gibiydi. Demek ki bu sarhoş adımları bırakıp o yöne doğru sıkı adımlarla yürümekten başka umar yoktu. Genç adam hemen o gün divan yolunda Müdafaa-i Milliye sepet fabrikasının üstündeki küçük bir odanın kapısını vurarak içeri girmişti. Oda tıklım tıklım doluydu. Çoğunluk yaşlı başlı insanlardı. Tipik esmer bir Erzurum çocuğu olduğu hemen anlaşılan Cevat Bey kendini tanıttı. İlkin derneğin başkanı olan eski Bitlis valisi Harputlu Nedim Bey adlı yaşlı başlı adamın elini sıktı. Arkasından kara kırçıl sakallı, ateş bakışlı Süleyman Nazif'in, eski Beyrut valisi Diyarbakırlı İsmail Hakkı, Diyarbakır mebusu Feyzi Sivas mebusu Rasim, Sivaslı genç yedek subay Abdülmüttalip, genç yedek subay Diyarbakırlı Cavit Beylerin ellerini sıktı ve bir köşeye sıkışarak oturdu. "Efendim, ben de cemiyet emrinde çalışmaya geldim," dedi. Derneğin ruhu durumunda olan Süleyman Nazif, genç bir doğulunun daha kendilerine katılmasını sevinçle karşılaşmıştı. O gün önemli bir iş üzerinde görüşmek üzere toplanmış olduklarından Cevat Bey hepsiyle birden tanışmak için fırsat bulmuş, buna da sevinmişti. Gündemde çok önemli bir memleket sorunu vardı. Kürt Tali Cemiyeti tartışılacaktı. Tartışma başlamıştı bile. Cevat Bey de Kürdistan olarak Türkiye'den koparılmak istenen bölgeyi son savaş yılları içinde epeyce gezip dolaşmış ve pek çok şeyler görüp öğrenmişti. Bunun için o da söze karışmaktan çekinmedi. Görüşmenin sonunda bir karara varılmıştı. Süleyman Nazif bir kez bu dernekle görüşülmesini, ne yapmak istediklerinin anlaşılmasını ve bunun dağıtılarak kendi derneklerine katılmasını sağlamak için hemen davranılmasını söyledi. Kürt Tali Cemiyeti ile konuşmayı ve onu yola getirmeyi de Süleyman Nazif üzerine almıştı. Yalnız bir dernek namına görüşüleceği için yanına bir kişi daha almak istiyordu. Vaktiyle yüksek devlet hizmetlerinde bulunmuş olan bu yaşlı başlı kişilerden hiçbiri Süleyman Nazif'in yanına yamak gibi katılmayı kendilerine yediremediklerinden bu işte gençlere düşmüştü. Cevat Bey de o bölge üzerine en yeni bilgi, haber ve izlenimleri taşıdığından Süleyman Nazif'in yanında onun gitmesi kararlaştırıldı. Ertesi gün Süleyman Nazif ile Dursun Bey Zadet Cevat, Doktor Abdullah Cevdet'in yine divan yolundaki İçtihat Dergisi İdarehanesi'nin hemen yanı başındaki Kürt Tali Cemiyeti Merkezi'nin kapısını çaldılar. Bu derneğin başkanı ayağından Seyit Abdülkadir ile 3 genç üyeyi orada buldular. Cevat Bey bu gençlerden birisini hemen tanımıştı. Bu Bitlisli Yüzbaşı Emin Bey'di. Onunla Doğu Cephesi'nde tanışmıştı. Yüzbaşı Emin o zaman Ziya Gökalpçı ve Türkçüydü. Eski Türkçüyü burada Kürtçü görmek Cevat Bey'i adam akıllı şaşırtmıştı. Öbür ikisi pürüzsüz Türkçe konuşan refahlı iki İstanbul çocuğu idiler. Cevat Bey bu iki delikanlının bir tek Kürtçe bilmediğine kalıbını basabilirdi. Kendilerini dilini bilmedikleri, yurtlarını görmedikleri bir kavmin muhayyel tahtının adayları sayıyorlardı. Bunlar Süleyman Nazif ile arkadaşını çok soğuk karşıladılar. Süleyman Nazif bu delikanlıların soğukluklarını aldırmayarak şöyle konuştu. Şark vilayetlerinin üzerinde kötü ihtiraslar dolaşmaktadır. Ermeniler yurdumuza göz dikmiştir. Bu durum karşısında Müslüman hakimiyetinin devamı ancak bu bölge halkının gösterecekleri birlikle mümkün olur. Kürt Tali Cemiyeti adıyla bir dernek kurulması Kürtle Türk'ü birbirinden ayıracaktır. Halbuki bizim kurduğumuz Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti hiçbir kavmi ayrılık gütmeksizin, Türk-Kürt ayırmaksızın bütün bu vilayetler halkını içine alabilecektir. Şair bu türlü sözleri ateşli dili ve güçlü mantığıyla uzun uzadıya anlattı. Öyle güzel konuştu ki artık karşısındakilerin imana geldiğini sandığı anda derneğin başkanı arkasına yaslanarak "Sizinle görüşecek hiçbir şeyimiz yoktur. İtilaf devletleri bize her türlü yardımı yapacaktır. Siz de kendi başınızın çaresinde bakınız." diyerek kestirip attı. Süleyman Nazif büyük bir düş kırıklığına uğramışa benziyordu. Ertesi günkü toplantıda "Kürtlerin Türklerden ayrılması ölümleri demektir. Kürt kavmi karşısındaki durumlarını gazetelerde açıklayıp maskelerini düşürmekten başka çare yoktur." diyerek yeni bir kalem savaşına başlamak üzere burnundan soluyarak çıkıp gitti. Müdafaa-i Hukuku Milliye Derneği'nin toplantıları birbirini kovalamış ve bunlar da dernek adına çıkarılacak gazete işi Ermeni sürgünü dolayısıyla Türk milletine karşı toptan açılan iftira kampanyasını etkisiz bırakma yolları ve Doğu Türkiye'sinde yaşayan yurttaşların haklarının hangi yollardan korunabileceği üzerinde uzun tartışmalar yapılmıştı. Bütün bu toplantılar sonunda şunlar anlaşılmıştı. Doğu bölgesi tarihin çok eski dönemlerinden beri bir Türk ülkesidir. Ermeniler bu bölgede her zaman bir azınlık olarak yaşaya gelmişlerdir. Ermeniler bu bölgede 50 yıldır bir huzursuzluk kaynağı halindedirler. Yığın halinde Türk ve Müslümanları öldürmüş ve pek zalimce bir komitecilik geleneği içinde bölgeyi kana ve ateşe boğmuş ve Müslüman yurttaşları kendilerini koruma zorunda bırakmışlardı. Bütün bu gerçekleri dünya kamuoyuna yaymak ve açıklamak için Fransızca ve Türkçe birer gazete çıkarılacaktır. Türkçe gazetenin adı Hadisat olacaktı. Bunların sorumluluğu da Süleyman Nazif'e yüklenmişti. Birkaç hafta içinde Süleyman Nazif'in dev çabasıyla epeyce işler yapılmış, iki gazete ve örgütün genişletilmesi üzerinde epeyce olanaklar sağlanabilmişti. Bir gün umutsuzluk içinde çırpınan bir üye durumun son kerte karanlık olduğunu belirterek, "Bu durumda nasıl olur da bir yurt savunması düşünülebilir ve bu ne ile yapılabilir?" diye ortaya karamsar bir düşünce atmıştı. Süleyman Nazif, Victor Hugovari ateşli konuşmasıyla onun umutsuzluğunun üzerine şu ateşi püskürtmüştü. "Ben bu halkı tanırım. Bu mübarek bir millettir. Biraz karnı doysun, sırtı ısınsın, cihana mucizeler gösterecektir." Güzel ve umutlu sözleriyle oradakileri ateşleyen Süleyman Nazif, umut artırıcı başka bir haber daha getirmişti. Bir gün önce Genelkurmay Başkanı Arap Kirli Cevat Paşa'yı görmüş ve onunla derneğin amacı üzerinde bir hayli konuşup görüşmüştü. Cevat Paşa, Harbiye Nezareti kadrosunda salt en yeni memleket dertlerine bir umar bulmak üzere kalmaya çalışan gerçekten yurtsever askerlerden biriydi. Süleyman Nazif gibi büyük bir gazeteci, şair ve yurtseverin böyle yüksek bir işi örgütlemeye çalışmasına çok sevinen Cevat Paşa, bu derneğe elinden gelen yardımı esirgemeyeceğine söz vermişti. Dernek üyeleri şairi büyük bir heyecanla dinlemişlerdi. Bu gerçekten büyük bir müjdeydi. Ordu ile el ele vermedikçe hiçbir düşünce ve davranış güvenli bir sonuca erişemezdi. Düşüncenin müeyyidesi silahtı. Düşman başka türlüsünün dilinden anlamazdı. Cevat Dursunoğlu bu toplantıdan sonra daha bir iki kez derneğe uğramışsa da en sonra İstanbul'un boğucu ve öldürücü esir havasına dayanamamıştı. Erzurum illerine doğru yola çıkmayı aklına koymuştu. Bir sıla özlemi de içini yakıyor, yıkılıp yıkılmış Erzurum hayalinde bir cennet güzelliğiyle bürünüyor ve onu uzaktan uzağa çağırıp duruyordu. Sonra İstanbul'da oturup Erzurum'un ve Doğu illerinin kurtulmasına çalışmak biraz da ütopi ile uğraşmak demekti. Bundan başka savaş içinde başka illere göç etmiş olan ailesi de toplu olarak Erzurum'a dönmüş, onlara bakacak hiç kimseleri de kalmamıştı. Cevat Dursunoğlu'nun kardeşiyle eniştesi Suriye'de İngilizlere esir düşmüşlerdi ve hala esir kamplarında çile doldurmaktaydılar. Cevat Dursunoğlu Erzurum'a gitmekle bir taşla iki kuş vuracaktı. Hem kimsesiz kalmış erkeksiz aile ocağının başına geçecek, hem de halk arasında yapılacak örgütte çalışacak, memleketi için karınca kararınca bir çıkar yol arayacaktı. Bu kararı verdikten sonra merkeze başvurarak Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Derneği'nin Erzurum'da da bir şubesini açmak için müsaade istedi. O gün bu izinle birlikte bir de derneğin bir nizamnamesini alarak ayrıldı ve Erzurum yaylasının mavi dumanlarına bir an önce karışmak için hazırlanmaya başladı. Cevat Dursunoğlu, dayızadesi ve aynı zamanda idealdaşı Ahmet Erverdi ile 1918 Aralık ayının sonlarına doğru Şam vapuruna binerek Trabzon'a yollandı. Trabzon'a vardığında şaşırıp kalmıştı. Mondros bırakışması Rumları saldırgan yurttaş yığınları durumuna getirmişti. Trabzon'un düşünen aklı başında aydınları hemen davranmış, bu azgın Pontos seline karşı hiç olmazsa şimdiden düşünce barajları kurmaya başlamışlardı. Güzel Trabzon'u herhangi bir olup bittiye kurban etmemek için hemen hemen bütün Trabzon halkı umutsuzlukları içinde bir yandan da toparlanmaya, birleşmeye çalışıyordu. Trabzon aydınları eşraf ve zenginleri ilk olarak el ele vermiş, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Bu derneğin bir de gazetesi vardı. Barutçuzade Faik Ahmet Bey'in çıkarmakta olduğu İstikbal gazetesi derneğin bütün düşüncelerini büyük bir yüreklilikle savunmaya çalışıyordu. Cevat Bey burada gördüğü canlılığı bayağı imrenmiş, Erzurum'u da çabucak bu duruma getirmek gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Bir ayak önce Erzurum'a varmak istiyordu. Şu günlerde yollar keskin ve karlı buzlu kış havasıyla örtülü olmakla beraber asıl kara kış bastırınca yolculuğa çıkmak bir sorun halini alacaktı. Bir yandan da Trabzon Jandarma Alay Kumandanı Kazım Bey'i çok görmek istiyordu. O Erzurumlu bir hemşeri, bir dadaş olduğu kadar da milli davalarla ve muhafaza-i hukukla candan ilgilenmeye başlayan içten, yürekli, doğru bir halk adamı karakteri taşıyordu. Vaktiyle politikaya karışmış, halk hareketlerinde baş olmuş bu değerli hemşerisini görmeyi o denli istediği halde göremeden Erzurum'a yollandığına çok üzülmüştü. Zigana Dağları gediğiyle Kop Dağı gediğinin yol vereceğini bilseydi birkaç gün daha Trabzon'da kalabilirdi. O namlı gediklerde kurt ulumalarıyla karışık ak tipiler ıslık çalmaya başlamak üzereydi. Cevat Bey Zigana Dağları gediğini arkada bıraktıktan sonra İç Anadolu'nun yürek sızlatan gerçeğiyle karşı karşıya gelmişti. Yollar Rus ordusunun çeşitli döküntüsüyle doluydu. Köylerin çoğu boştu. Halkın pek azı köylerine dönebilmişlerdi. Bunlar da birer virane olan evlerine yerleşmeye çalışıyor, günlük geçim derdiyle çırpınıyorlardı. Hele Gümüşhane'den öteye kışı sertleşmeye başlayan amansız iklimde yoksul halkın durumu hakiki bir afet halini almıştı. Köylerde od yok, ocak yok. Geçen 4 yılın çetin kış savaşlarında insan eti yemeye alışan kurtlar geceleri sürülerle dolaşıyor ve insanlara saldırıyorlardı. Cevat Bey ile dayısı oğlu ancak başka yolcularla kafileler haline ve günde 15-20 kilometre yol alabiliyorlardı. Kara kış, açlık, yoksulluk yetişmiyormuş gibi bunlara bir de hükümetsizlik katılmıştı. Çok çetin ve dayanılmaz bir yolculuk sürüp gidiyordu. Yollarda parasıyla dahi yiyecek kuru ekmek bulunamıyor, yolcular soğuk han köşelerinde ya da savaş viranelerinde aç ve boş karınlarının üzerine kıvrılıp açlık, uykusuzluk ve yorgunlukla savaşıyorlardı. Bu koşullar altında Kop Dağı gediğini de aşmış, en sonra tam 21 günlük çetin bir yolculuktan sonra Erzurum'a varabilmişlerdi. Dağı taşı en mutlu çocukluk günlerinin en tatlı renkleriyle süslü Erzurum işte. Bir kez daha onu bağrına basmıştı. 1915-1916 kışında askerinin sayısı belirsiz bir düşmana karşı tabyalarında ölesiye dövüştüğü bu aziz şehir bugün bir yangın yerinden başka bir şey değildi. Sağlam kalmış duvarların gövdesindeki pencerelerden bakılınca öbür yandan mavi gökyüzü görünüyordu. Yangınlar bütün evlerin ahşap bölümünü yalayıp yuttuğundan bu evlerin hiçbirinde çatı ve dam diye bir şey de yoktu. Karlı Erzurum dağlarını yalayıp gelen buzlu rüzgarlar aç kurtların ürküntü veren soluğu gibi bu yıkık duvarların arasında zehirli ıslıklar çalıyordu. Eski anlı şanlı koca Erzurum'dan kala kala ortada yıkılmış bir köy harabesi kalmıştı. Bu talihsiz sınır şehrinin üzerinden hangi felaketler geçmemişti ki? Yerli ve yabancı orduların ayakları altında dümdüz olmuştu. Topraklar insana küsmüş, bağrında ot bile bitmez duruma gelmişti. Rus ordusundan önce şehre bir baştan dalan tifüs, öbür baştan çıkarken on binlerce insanı kara toprağa bir daha kalkmamak üzere sermiş, geri kalanlardan kimisi güneye doğru kaçıp gitmiş, orada kalanları da Rus ordusunun arkasından gelen Antranik ordusu kıtır kıtır kesmiş, öldürmüş ve yakmıştı. İşte bunca afetin öldüremediği birkaç bin kişi eski yuvalarının harabelerine dönmüş, eski mağara insanları gibi buralarda barınmaya çalışıyorlardı. Yakacak namına ne odun vardı ne de tezek. Ancak yangınların kemiremediği tahta ve mertek parçalarını yıkıntıların altından çıkararak yakıyor ve soğuktan donmamanın umarını arıyorlardı. Birçoğu da yalnız umutlarının sıcaklığıyla ısınmaya çalışıyorlardı. Eğer Erzurum köylerinden gelip yerleşmeye çalışan halk da olmasaydı, şehir kalabalık bir köy görünüşünü bile atamayacaktı. Özet olarak söylemek gerekirse Erzurum kendi toprağında tomurcuklanmamış olan herkesi bu bahtsız görünüşüyle korkutabilirdi. Cevat Bey evinin yıkılmaktan kurtulan bir köşeciğinde kendinden önce oraya gelmiş olan hısım ve akrabasının, eşin, dostun, tanıdık ve bildiklerin dertlerini dinleyerek günler geçirdi. Yol yorgunluğunu şöyle böyle çıkararak şehri daha yakından görmek için sokağa çıktığında İstanbul'dan geldiğini işiten bütün hemşerileri çevresine birikmiş ve ona şu soruyu sormuşlardı. İstanbul hükümeti buralar hakkında ne düşünüyor? Memleketin mukadderatı bu gidişle ne olacak? Sonra da hep ağız birliği etmişçesine "Zaten İstanbul'dan bir şey beklenmez artık" diyerek kestirip atıyorlardı. Demek ki Erzurumlu hemşerilerinin sağduyuları işliyordu. Eşraf da, köylü de, fakir halk tabakası da böyle düşünüyordu. Baştan başa Türk ve İslam olan bu şehri ve onun dolaylarını Ermenilere vermeyi akıllarına koyan İtilaf Devletleri nasıl oluyor da bu denli gerçeğin dışına çıkıyor ve haksızlığın bataklığına saplanarak hüküm verebiliyorlardı? Evet, Erzurum halkı her gün, her saat bunları düşünüp duruyor, bu derdi kökünden yok etmenin umarını nasıl bulacağını bir türlü bilemiyordu. Cevat Bey kendisine karanlık bu günden ve yarından dert yanan ve umar soran hemşerilerine şu karşılığı vermişti. Teşkilat yapmalı, gücümüzü bir araya toplamalıyız. Bunun çaresi ancak teşkilattadır. O zaman da konuşup dertleştiği kişiler Necati Bey'in örgüte benzer bir şeyler yaptığını, bunun ne üdüğünü henüz hiç kimsenin doğru dürüst bilmediğini, kimisi bu örgütün bir ihtiyaççı işi olduğunu söylerken kimisi de bunun Ermeni isteklerine karşı kurulduğuna inanıyordu. Bu sonuncuyu söyleyenler Necati Bey'i sevenlerdi. Necati Bey Erzurum'da çıkmakta olan Albayrak gazetesinin sahibi ve başyazarıydı. Necati Bey'in örgütündekilerden birkaçının adı şöyle böyle biliniyordu. Gazme Halleli Yüzbaşı Nalbantoğlu İsmail Bey ile Alay Müftüsü Hoca Nusret Efendi bunların başlıcalarıydı. Albay Deli Halit Bey'in de bu örgütten olduğu söylentiler arasındaydı. Cevat Bey işin aslını, aslarını öğrenmek için suyun gözüne gitmeyi denedi. Süleyman Necati'yi bulup bu işin doğru olup olmadığını öğrenecek, eğer doğru ise buna katılmakta gecikmeyecekti. İyi niyet sahibiydi ve gerçekçi bir kafa taşıyordu. Necati Bey, Taşmağazlar karşısındaki eski İttihat ve Terakki Hanı'nda Albayrak Okulu'nu kurmuş, birkaç arkadaşıyla birlikte satın aldığı matbaayı yerleştirerek Albayrak gazetesini çıkarmaya hazırlanıyordu. Cevat Bey, Necati Bey'i savaş içinde tanımıştı. Alçak gönüllü bir insandı, çok sempatikti. Herkese emniyet telkin ediyordu. Dünya görüşü milliyetçiydi. Temiz ve idealist bir hayatı vardı. O zamanın Erzurum gençliğine ağabeylik ediyordu. İşte onun karakteri üzerine bildiği bu güzel niteliklerdir ki Cevat Bey'i hemen ona koşturmuştu. Necati Bey artık Cevat Bey'in hem Albayrak gazetesinden hem de Albayrak okulundan çalışma arkadaşıydı. Bir aydan beridir çok içli dışlı olmuşlardı. Karşılıklı oturdular ve Necati Bey işi ta başından beri anlattı. Mondros mütarekesi olmuştu. Erzurum'da eski aşinalardan yalnız Doktor Fuat Sabit Bey vardı. Hastane sertabibiydi. Bir gün emir neferiyle beni çağırttı, gittim. Kapıdan girerken doktor, "Müjde, mütareke oldu," dedi. "Mütarekename var mı?" dedim. Telgrafı gösterdi. 24. maddeye gelince, "Eyvah, vilayet-i şarkiye Ermenistan oluyor," dedim. Doktor, "Öyle bir şey yok," dedi. "Maddeyi okuyorum. Vilayat-ı Sitti'de itişaş zuhurunda meskür vilayetlerin herhangi bir kısmının işgal hakkını itilaf devletleri muhafaza ederler. Bu madde şu demektir ki Ermeni çeteleri muhilli asayiş hareket yapınca itilaf idaresi Erzurum'a girecek ve Ermeniler de Türkleri keserek ekseriyet teminine çalışacaklardır. Bir Ermeni bulunmayan buraları müdafaa etmemek namussuzluktur. Doktor Fuat Sabit, "Ben seninle beraberim fakat askerim, teşebbüste bulunamam. Ne lazımsa siz yapınız," dedi. Bir cemiyet kurulmasına karar verdik. Cemiyetin nizamname ve beyannamesini hazırladım. Necati Bey vilayete başvurarak yaptığı resmi teşebbüsün fiyasko ile sonuçlandığını anlattıktan sonra sözünün sonunu şöyle getirmişti. "Bundan sonra gizli teşkilat yapmaya karar verdik. Nalbantoğlu Yüzbaşı İsmail Batum'dan dönmüştü. Alay Müftüsü Nusret, Mütekayit Binbaşı İdris ve benden mürekkip ile merkez heyetini teşkil ettik. Nusret Efendi memuriyeti başına Bolu'ya gitti. İdris ticaret için köylere çıktı. Merkezde İsmail ile birlikte kaldık. Cemiyetin adı İstihlası Vatan'dı. O günlerde İstanbul'dan kaçan merkezi umumi azasından Hilmi Bey ile Ebu'l-Hindili Cafer Bey Erzurum'a geldiler. Hilmi ile beraber gelen Cafer ve Maiyet atlıları hükümetçe takip edilince hududun öte tarafındaki 1914 hududu harekata iştirak etmek üzere gittiler. Erzurum'da yalnız kalmıştım. 9. Fırka Karargahı Hasan Kale'deydi. Kumandanı bulunan Rüştü Bey eski arkadaşlarından olduğu için yardım umuyorduk. Bir karlı gündü İsmail ile beraber deve boynunu aşarak Hasan Kale'ye gittik. Maksadı kumandana anlattık. Bir ihtiyat zabiti var, çok cesurdur. Onu erken terhis edeyim, Erzurum'a gelsin. Size iyi bir kuvvet olur. Bu zat Kümbetli Genç Ağa'nın oğlu Hüseyin Avni'dir. O zamana kadar bu zatla görüşememiştik. Filhakika kıymetli ve fedakar bir arkadaş kazandık. Fakat Rüştü Bey'in bunu bize yardım sayması teessüre şayandı. Hasan Kale'den inkisarı hayalle döndük. Necati Bey bunlardan başka sınır boyunda bulunan Albay Deli Halit ve Ebu'l-Hindili Cafer Beylerle İstihlası Vatan Cemiyeti adına yaptıkları haberleşmeleri de anlattı. Şimdi bile bu iki yiğit adamla mektuplaşıp haberleştiklerini de söyledi. Erzurum'un kenar mahallelerinde İstihlası Vatan için şimdi bile üye yazıldığı doğruydu. Oysa müdafaa-i hukuk Vahidettin hükümetine karşı açıktan açığa savaşa geçmişti. Böyle olunca aynı amaç uğrunda bir başka gizli illegal derneğin çalışması anlamsızdır. Bunun için bütün kuvvetlerin müdafaa-i hukuk etrafında toplanmasına, sınır boyundaki arkadaşların da örgütlenen milletin ilk silahlı kuvveti olarak çalıştırılmasına ve bunlarla olan muhaberenin eskisi gibi sürmesinin daha doğru olacağına karar veren müdafaa-i hukukçular şimdi sınır boylarına dek kollarını uzatabilmenin sevinci içindeydiler. Lord Curzon'un kayınbiraderi Yarbay Lavrinson bu sıralarda Mondros bırakışması koşullarının uygulanmasını kontrol etmek üzere Erzurum'a gelmişti. İngiliz Yarbayı sık sık Kolordu'ya gidiyor, Kazım Karabekir'le resmi ilişkiler sürdürüyordu. Kolordu'nun halk hareketiyle ilişkisinin sezilmemesi için Kazım Karabekir hemen tedbire başvurmuş ve Necati Bey aracılığıyla müdafaa-i hukuka şöyle talimat göndermişti. Müdafaa-i hukukla benim aramızdaki münasebetlerden Lavrinson kuşkulanmamalıdır. Kuşkulanırsa halk hareketine bunun zararı dokunabilir. Bunun için bundan sonra Kolordu ile olan temasların Erzurumlu Miralay Rüştü Bey yoluyla yapılmasını zaruri görüyorum. Bu davranış bütün müdafaa-i hukukçuları kaygılandırmışsa da Mayıs'ın 25. günü ansızın Reis Raif Efendi ile Cevat Bey'i Kazım Karabekir'in karargahına çağırması bütün kaygıları gidermişti. Başkan bulunamadığından yalnızca Cevat Bey gitmişti. Kazım Karabekir, müdafaa-i hukukun son çalışmaları üzerine bilgi almak istemiş ve sonra Cevat Bey'e bir şifre mahlulü vermişti. Bu şifre Havza'dan geliyordu. Altında Mustafa Kemal'in imzası vardı. Mustafa Kemal, Erzurum müdafaa-i hukukunda çalışanların kimliklerini soruyor, ayrıca Kazım Karabekir'den bu örgütün desteklenmesini diliyordu. Kazım Karabekir Cevat Bey yoluyla müdafaa-i hukukçulara çok selam gönderdi ve hepsine başarılar diledi. Cevat Bey Mustafa Kemal'den gelen ve kendilerini amaç tutan şifreyi arkadaşlarına gösterince hepsinin yüzü sevinçle aydınlanmıştı. Şimdi cemiyet artık öksüz değildi. İki dağ gibi insan onlara elini uzatmıştı. Bunlardan biri Kazım Karabekir, öbürü de meşhur Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal'in karargahı ile Erzurum'a gelişi Doğu siyasetine ve havasına bir kımıldama getirmişti. Ermeniler 5 ve 6 Temmuz günleri Erivan yakınlarındaki Büyük Vadi denen Türk kasabasına saldırmışlar ve kafalarını oradaki sert kayalara çarparak çekilmişlerdi. Bu kalabalık saldırıda 800 ölü ve 1200 yaralı bıraktıkları söylentiler arasındaydı. Türk savaşçılarının eline 2 top, 6 makineli tüfek ve birçok da ganimet geçmişti. Büyük Vadi saldırısı yöneten Ermeni generalinin kıtalarına verdiği gizli emirde Türklerin eline geçmişti. General bütün bu bölgedeki Türklerin öldürülüp Aras Irmağı'na atılmasını emretmişti. Emrin altında görülen imza General Mayor Şolkonikov'tu. Yine anlatıldığına göre hikaye bununla bitmemişti. Savaştan sonra Erivan'dan iki İngiliz subayı kasabaya gelmiş ve Ermenilerle Türkleri barıştırmaya geldik demişler. Türklerin ele geçirdiği iki topunda İngilizlerin olduğunu söyleyerek alıp götürmüşlerdi. Neden sonra bu iki İngiliz subayının İngiliz üniforması giymiş iki Ermeni olduğu anlaşılmışsa da iş işten geçmişti. Elviye'yi, Selasiye'yi İngilizlerin yardımıyla ele geçiren Ermeniler bu sefer Kızılırmak boyunda Sivas'ta Pontosçularla sınır komşusu olmak hülyası peşine düşmüşlerdi. Ermeni şiir ve edebiyat ustaları politikacılarla el ele vererek coşkun, ilhak ve istila şiirler yazıyor, Büyük Ermenistan sloganıyla Ermeni halkını kamçılayıp duruyorlardı. Kızılırmağı adına uygun olarak Türk kanıyla kıpkızıl yapmaya and içiyorlardı. Bir yandan da Mustafa Kemal'in baştan beri çok bel bağladığı Mersinli Cemal Paşa, İstanbul hükümetinin güler yüzüne kapılarak geçip İstanbul'a gitmişti. Mustafa Kemal buna çok üzülmüştü. Elden ne gelirdi? Mustafa Kemal Erzurum'dan 3. ve 20. Kolordu kumandanlıklarına yeni iki şifre göndermiş ve imzasının üzerine Yaveri Hazreti Şehriyarı sözünü kullanmıştı. Bunu gören Kazım Karabekir, acaba Mustafa Kemal bu sözleri hala neden kaldırıp atmıyor diye düşünüyor ve bunu mantıksız buluyordu. Mustafa Kemal'in düşüncesi de bambaşkaydı. Bu resmi ve yüksek sıfatla sonuna dek davasına hizmet etmek ve daha kolay hizmet etmek istiyordu. Mustafa Kemal 5 Temmuz 1919 akşamı İstanbul'dan Harbiye Nazırı Ferit Paşa'ca görüşmeye çağrıldı. Makine başında yapılan görüşme akşamın 6'sından 11'e dek sürdü. Ferit Paşa şöyle diller döküyordu. Paşa, Şevket Meabımız sizi o kadar seviyor ki ben gıpta ediyorum. İstanbul'a geliniz. Hayat ve istikbaliniz müennemendir. 6 Temmuz'da da süren görüşmede memleket mahvolacak. İtilaf mümessilleri yarına kadar cevap bekliyor diyordu. Mustafa Kemal de ona şöyle karşılık veriyordu. Memleketin bu tehlikeli dakikasında felakete tavassuttansa sen de efradı millet arasına gel. Fakat Harbiye Nazırı hala behemmehal İstanbul'a geliniz deyip duruyordu. Kazım Karabekir Mustafa Kemal'den şu sorunun Harbiye Nazırı'na sorulmasını istedi. İzmir'den Nurettin Paşa'yı kaldırarak yerine aciz Ali Nadir Paşa'yı koymakla İzmir felaketini tesil eden hükümet bu sefer de diğer kumandanları sırasıyla tebdile mi kalkmıştır? Bu ağır mesuliyeti kimler yükleniyor? Vatanın istilası tesil edildiği bilinerek mi icraat yapılıyor? Mustafa Kemal bunları da İstanbul'a yazdı. Görüşmede her iki tarafta hızını alamamıştı. Onun için ayın 8'inde görüşmeye yeniden başlamak üzere ayrıldılar. Bu görüşmeler yapılırken Kazım Karabekir İstanbul'dan ayrılmadan önce Ferit Paşa ile ilgili çok ilginç anılarını Mustafa Kemal ile Rauf Bey'e anlatmaktan kendini alamadı. Şimdi Harbiye Nazırı olan bu aynı Ferit Paşa, Türkiye Jandarması'nın tensikine memur edilen Fransız subayı Kulit'e şöyle demişti. Ben Türk değilim, Mısırlıyım. Orduya lüzum yoktur. Kazım Karabekir daha o zaman Türkiye'nin hangi ellere düştüğünü anlamış ve bütün tanıdıklarına da bunu anlatarak onları uyarmaya çalışmıştı. Bu konuşmayı makine başında yazıp yanına alan Kazım Karabekir, arkadaşlarına da okumuş ve İstanbul'dan beri taşıdığı o iğrenç anı ile bunları karşılaştırmıştı. Artık padişahın ne korkunç insanlar ve tiplerle çevrilmiş olduğunu ayrıca açıklamaya çalışmak gereksizdi. 8 Temmuz'da sınır boyundan yine kötü haberler gelmişti. Ermeni ordusu birlikleri sınır boylarındaki Türk köylerini yakıp yıkmakta ve halkını kesmekteydiler. İngilizler Mustafa Kemal'in Erzurum'a gelişini bu kanlı oyunlarla protesto ediyor gibiydiler. Bunun bir tek anlamı şuydu. Bu öldürmeler ve yakıp yıkmalar yalnızca Mustafa Kemal'in Erzurum'a gelişi yüzündendir. O buradan gitsin, bu kanlı oyunlarda durur. Babi Ali de Mustafa Kemal'i Ferit Paşa'nın ağzıyla İstanbul'a çağırarak İngilizlerle koordine çalıştıklarını anlatıyordu. Kazım Karabekir de Hasan Kale'de bulunan Yarbay Lavrinson'u sıkıştırmaktan başka çare bulamadı. Ona gerek telefonla gerekse yazı ile şu anlamda şeyler söyledi ve yazdı. Bir an önce Sarıkamış'a giderek bu kanlı olayları gözlerinizle de görünüz. Ermenilerin elinden kaçıp kurtulanların anlattıklarına göre Ermeniler, Kağızman ve dolayları Müslüman halkını kesip öldürerek yok etmeye başlamışlardır. Kuru dereyi basarak 5 erkek 3 kadın şehit etmişler, sonra da 33 erkek 1 gelin 1 kız ve 400 baş koyun alıp götürmüşlerdir. Temmuz'un 4'ünde Kars ile Oltu arasındaki Akçakale'ye bağlı 4 köye baskın yaparak birisinin insanlarını bütün kesmişler, öbürlerinden de 60'ar adama götürüp yine kesmişlerdir. Bu köylere baskın yapan Ermeniler 5 top 7 makineli tüfek kullanmışlardır. Bu kuvvetin kumandanının Arşak adında birisi olduğu söylenmektedir. Ayrıca 100 kuş köyünden bir Müslümanın kardeşini, karısını ve kızını yine Ermeniler alıp götürmüşlerdir. Sonra yine Ermeniler Karakuş bölgesinde Müslümanları öldürüp durmaktadırlar. Bu öldürmeler sınırlarımızın dışında olmakta ve duyan halk üzerinde pek derin etkiler bırakmaktadır. Buna bir an önce bir çare bulunuz ve sorumluları cezalandırınız. Bizi de ayrıca aydınlatırsanız çok seviniriz. Kazım Karabekir, Yarbay Lavrinson'u bunları söylediğinin akşamı Mustafa Kemal'in yanına gitti. Yine beraberce İstanbul'a makine başında görüşüldü. Bu sefer görüşme doğrudan doğruya Mabeyin'le yapılıyordu. Mabeyin başkatibi Fuat Bey, Mustafa Kemal'e bundan böyle görevine son verildiğini bildirdi. Kazım Karabekir bu koşullar altında askerlikten çekilmesinin doğru olduğunu söyledi. Rauf Bey de bu düşünceye ortak oldu. Bütün arkadaşlar da bu düşüncedeydi. Yoksa paşayı sarayın askerlikten kovması tehlikesi vardı ki çok küçük düşürücü bir durum yaratabilirdi. Bunun için Mustafa Kemal'in saraydan önce davranması gerekiyordu. Mustafa Kemal askerlikten çekilmenin büyük sakıncaları olduğunu kanısında olduğundan bir türlü istifaya yanaşmak istemiyordu. Ona öyle geliyordu ki böyle bir sırada askerlikten ayrılmak karaya vuran bir balık durumuna düşmek demekti. En sonra İstanbul'dakilerce kovulmaktansa kendi isteğiyle çekilip prestijini kurtarmaya karar vermek zorunda kaldı ve birkaç güzel tümceyle Baba Ali'ye ve padişaha meydan okuyarak Türk milletinin bağrına sığındı. Mübarek vatanı ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni amaline kurban etmemek için açılan mücadeleyi milliye uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmaya sıfatı resmiye ve askeriyem artık mani olmaya başladı. Bu gayeyi mukaddese için milletle beraber nihayetine kadar çalışmaya mukaddesatın namına söz vermiş olduğum cihetle pek aşiki bulunduğum Silki Celili Askeri'ye bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra gaye-i mukaddeseyi milliyemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i milletle bir ferdi mücahit sıfatıyla bulunmakta olduğumu arz ve ilan eylerim. Mustafa Kemal. 25. ayrımın sonu, sayfa 396.